Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız Erkam Radyo'da. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını, değerli dostlarımızı muhabbetle selamlıyoruz. Ve inşallah bize ayrılan süre içerisinde kıymetli dostlar sizlerle kitap üzerine, kültür üzerine sohbetimizi, programımızı yapmış olacağız birlikte. Her hafta sizlerle buluşuyoruz ve gerçekten zaman zaman kıymetli dinleyenlerimizden de güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi motive ediyor. Kitapla ilgili yürüyüşümüzde bizlere efendim moral oluyor. Dolayısıyla umarız her hafta sizlere ulaştırmaya çalıştığımız konuları, kitapları anlatırken faydalı oluyoruzdur bu vesileyle. İnşallah tekrar bu haftada beraberliğimize devam edeceğiz efendim. Sevgili dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz, ülkemizin önemli fikri anlamda öncü insanlarından bir tanesinden bahisle programımızı açmış olacağız. Yeni Şafak gazetesinin kitap eki bir kapak dosyası olarak hazırlamış rahmetli Nurettin Topçu'yu ve geniş bir şekilde Nurettin Topçu ile ilgili söyleşiler, efendim yazılar, değerlendirmeler yapılmış. Dolayısıyla Nurettin Topçu'yu biz de bir fikir adamı, bir öncü insan, bir tefekkür insanı olması hasebiyle hem programımız vesilesiyle anmış olacağız, hem de onun fikirlerini ve dünyaya bakışını, hayata bakışını kısaca da olsa dilimizin döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Nurettin Topçu, değerli dinleyenlerimiz, bildiğiniz üzere yanlış hatırlamıyorsam Dergah Yayınları'ndan kitapları çıkıyor, devam ediyor ve gerçekten her dönem okunması gereken, hiçbir şekilde tazeliğini yitirmeyen fikirleriyle, kitaplarıyla fikri anlamda hayatiyetini devam ettiriyor. Tabii ki Nurettin Topçu dediğimizde aklımıza ilk gelen isimlerden bir tanesi de Ezel Elverdi ve İsmail Kara geliyor. Çünkü kendileriyle hayattayken çok teşriki mesaileri olmuş iki isim, Ezel Elverdi Bey ve İsmail Kara Bey, Dergah Yayınları'ndan Nurettin Topçu'nun bütün yazılarını içeren iki cilt halinde bir kitap da yayınlamış oldular. Hem o kitaptan bahsedeceğiz, hem de Nurettin Topçu'nun fikri yönünü kısaca irdelemeye çalışacağız efendim. Bu sene Cumhuriyet devrinin önde gelen fikir adamlarından Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yıl dönümü. Evet, 10 Temmuz 1975'te vefat eden Nurettin Topçu'nun hikayeleri dahil bütün yazıları kronolojik olarak iki ciltte bir araya getirildi ve tarih sırasına göre bütün yazıları ismiyle Dergah Yayınları'nın 1000. kitabı olarak neşredildi. Bu vesileyle Nurettin Topçu ile alakalı efendim İsmail Kara'nın ve Ezel Elverdi'nin fikirlerini, düşüncelerini de biz paylaşmış olacağız. Önümde Yeni Şafak gazetesinin bu kitap ekinde değerli dinleyenlerimiz, Reha Okundu'nun bir röportajı var. İsmail Kara ve Ezel Elverdi Bey ile yapılmış bir röportajı var. O röportajdan da istifade ederek her iki ismin Topçu ile alakalı bu çalışmaları, kitapları ve Topçu ile ilgili düşüncelerini de öğrenmiş olacağız. Soru şöyle: Nurettin Topçu üzerine pek çok çalışma yaptınız diyor. Eserlerini yayına hazırladınız. Çağdaş Türk düşüncesine yıllardır emek veren biri olarak Topçu'yu Türk düşünce hayatında nasıl bir yere konumlandırıyorsunuz? Evet, yakınında olmuş olan iki isme sorulan bu soru, Nurettin Topçu düşünce dünyamızın neresinde diye bir soru yöneltiliyor. Cevabende şunu söylüyorlar: önemli bir yer olduğu şüphe götürmez. Fakat Türkiye'de gerçek bir ilim ve fikir hayatı olmadığı için hem sıçramalar yapan büyük mütefekkirler gerektiği ölçüde ve seviyede fark edilmiyor, hem de devamlılıklar sağlanamıyor. Yani tenkit ve bir yukarıya çıkarma mekanizmaları işletilemiyor. Halbuki bildiğimiz bir şey var: ilmi ve fikri hayat, buna sanat hayatını da katabiliriz, gittikçe genişleyen takipçiler sayesinde sürdürülüp geliştirilebilir. takip fikri olmak şartıyla buradan başka istikametlere doğru akan kollar da çıkabilir. Tenkit ve yeniden değerlendirmeler üzerinden farklı yollara ve çözümlere de varılabilir. Nurettin Topçu Hoca, Fransa'daki tahsil hayatı ve doktorasından itibaren hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki ana felsefi ve ahlaki sistemlerden ayrılarak yeni bir yol açıyor. İsyan ahlakı yeni bir kavramsallaştırma ve aynı zamanda bu manada yeni bir bakış açısı. Tabii şunu da ilave etmek gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Nurettin Topçu aslında bugün hak ettiği yerde bulunmayan, maalesef gerçek anlamda tanınmayan çok önemli bir fikir insanıdır. Avrupa tahsili de olan bir insan, felsefi bakış açıları olan ve aslında medeniyetimizi yeniden bir şekilde yorumlayan önemli bir şahsiyet. Ama bugün baktığımızda Nurettin Topçu fikri ortamlarda hak ettiği yeri de bulamamış maalesef. İşte bu ve benzeri çalışmalarda onun gerçek anlamda hak ettiği yeri bulmasına katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Diğer bir soru şöyle, Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yılı dolayısıyla ve Dergah Yayınları'nın 1. kitabı olarak Nurettin Topçu'nun tarih sırasına göre bütün yazılarını 2 büyük cilt halinde yayınladınız. Bu kitap nasıl bir ihtiyaçtan doğdu diye İsmail Kara ve Ezel Erverdi Bey'e bu soru yöneltiliyor. Onlar da şöyle bir cevap veriyorlar. Diyorlar ki, bir yazar ve mütefekkir ana kavramları ve meseleleri etrafında tematik olarak da okunabilir. Kronik olarak da okunabilir. Tarih sırasına göre okumanın önemli avantajları var. Bunlardan biri yazarın, mütefekkirin, sanatkarın eserleri ve fikirlerindeki değişmeleri ve gelişmeleri, sıçramaları, bunların muhtemel sebeplerini takip etme imkanı vermesidir. Yani kronolojik olarak bir yazarın aslında kitaplarını okumak, yazılarını okumak bir manada o yazarın da fikri gelişimini kitapları vasıtasıyla görmeye sebep olur. Bir diğer önemli olan husus ise diyor yazarlarımız, ikincisi ve belki daha da önemlisi yazıların arayışlarının, fikirlerinin eş zamanlı olarak hangi felsefi, dini, sosyal, kültürel tartışmalara, tenkitlere, müzakerelere, arayışlara paralel bir şekilde vücut bulduğunu tespit etmek yahut yoklamak. Böylece sadece bir yazarı değil bir dönemi de takip etme imkanınız olacak veya bir düşünce adamını daha derinden kavramak için metinlerinin dönemlerine, dönemsel kaynaklarına ve irtibatlarına dikkat kesilmek ihtiyacınız karşılanmış olacaktır. Bu kronolojik okuma size yazarın dönemsel yönleri kadar orijinal, istisnai taraflarını da gösterecektir diye bir cevap veriyorlar. Bir diğer soru ise şöyle değerli dinleyenlerimiz, Topçu'nun yazdıklarını kronolojik bir şekilde okumaya tabi tuttuğunuzda sizi şaşırtan husus ne oldu veya oldu mu diye soruyorlar. Yani bu kronolojiyi yaparken Nurettin Topçu ile alakalı onun düşünce dünyasını böyle bir sıralamaya koyarken en fazla şaşırdığınız yönü ve nokta ne oldu diye soruyorlar. Erken tarihlerden itibaren Topçu Hoca'nın biyografisi ve bibliografyasıyla yakından ve birlikte uğraştığımız için benim için şaşırtıcı diyebileceğim keşifler bu aralarda oldu diyor İsmail Kara. Fakat mesela hocanın demokrasi tenkitlerinin zamanlamasının, dindar insanların din anlayışlarının ve dini yaşantılarının yer yer sert sayılabilecek ifadelerle yeniden ele alınması tarihlerinin Anadolu sosyalizmini gündeme getirme döneminin tespiti her okuyucu için önemli olmalıdır diye düşünüyorum. Muhafazakar, mütedeyyin kesimi neredeyse bütünüyle kuşatan sanayileşme, kalkınma edebiyatına, fabrika bacaları ile minarelerin yan yana ve problemsiz olarak yükseltilmesine, dinin siyasete alet edilmesine karşı duruşları da böyledir. Düşünce, fikir esas itibariyle kavramsal olduğu için bir tarafıyla zamanüstüdür denebilir ama zamanla sınırlı bir pratikle, kronoloji ile irtibatlandığında daha imkanlı olarak kavranabilir diyor Mustafa Kara. Nurettin Topçu'nun bu hayatını, daha doğrusu yazılarını kronoloji içine alırken. Efendim, Nurettin Topçu ile ilgili az önce de zikrettiğimiz gibi çok geniş bir dosya hazırlamış Yeni Şafak Kitap Eki ve bu vesileyle birçok kişiden de fikir almışlar, röportajlar yapmışlar ve çok güzel bir başlıkla Topçu nesillere iz bırakan bir öğretmendi. Ahlak, maneviyat ve hakikati merkeze alan fikirleriyle Türk düşünce hayatına iz bırakan merhum Nurettin Topçu, vefatının 50. yılında öğrencileri ve dostlarının hafızasındaki izlerle yeniden anılıyor. Bu manada kimlerle röportajlar yapılmış, onları da burada zikredelim. Ezel Erverdi ile kısa bir söyleşi var. Muzaffer Civelek Bey ile bir söyleşi yapılmış efendim. Öte yandan Saadettin Ökten Hoca ile, Mustafa Kara ile, Emin Işık ile, hayattayken tabii Emin Işık Hoca yapılan bir söyleşi var burada. Ali Birinci ile, yine rahmetli Orhan Oka ile ve Ferruh Bozbeyli ile, Ahmet Tabakoğlu, bunlar Nurettin Topçu'nun bir yönüyle talebeleri olmuş insanlar sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Ve onlarla bir güzel söyleşiler yapılmış burada. Yine Nurettin Topçu ve dünyası ruhani ve ahlaki bir Rönesans'ın hayali olarak başlıklandırılmış. Nurettin Topçu'nun entelektüel biyografisini yazan Fatih Birgül Dergah Yayınları'ndan bu kitap çıkmış değerli dinleyenlerimiz. İrade, Hareket, İsyan. Nurettin Topçu'nun bir manada aslında hayatını özetleyen ifade, böyle bir kitabı Fatih Birgül yayınlayıp 2013 yılında Dergah Yayınları'ndan neşretmiş. Efendim, bu şekilde geniş bir dosya konusu olduğunu görüyoruz Yeni Şafak Kitap Eki'nde. İlgilisi olan kardeşlerimiz mutlaka okumalılar. Hocalardan bir tanesi diyor ki, onu ilk zaman sanki çok susamışım da, sanki kana kana su içiyormuşum gibi, çok acıkmışım da, iştahla yemek yer gibi, sıcaktan çok bunalmışım da, rüzgara çıkmışım gibi uçarcasına dinledim diyor Orhan Okay Hoca. Yine başka bir hocamız, onun talebelerinden Emin Işık. Öğle vakti okuldan çıkıyor, yaya olarak camiye gidiyordum. Topçu'yu gözlüyordum. Geliyor, sessizce müezzinlik katında en arkada oturuyordu. Benim de gidip oturacağım yer belli olmuştu diyor Emin Işık. Yani her bugün fikri anlamda öncümüz olan insanlara dokunmuş, gerçekten bir döneme damga vurmuş olan önemli şahsiyetlerden bir tanesi Nurettin Topçu değerli dinleyenlerimiz. Tabii kitapları da var biraz önce zikrettiğimiz gibi. Onlardan bir tanesi Marif Davamız, bir diğeri İsyan Ahlakı ve her birisi altı çizilmesi gereken derinlikli ve felsefi kitaplar, bize aslında bir medeniyet okuması yapmamıza vesile olabilecek olan esaslı kitaplar Nurettin Topçu'nun kitapları. Eğer kütüphanenizde Topçu'nun kitapları yoksa mutlaka bulundurun ve hayat boyu da tazeliğini koruyan, her dönem okunabilecek olan kitaplardan olduğunu da düşünerek o kitapları mutlaka okuyalım derim değerli dinleyenlerimiz. Tekrar merhum Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yılında kendisini rahmetle, fatihalarla anıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve kısa bir araya gidelim programımızda. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi, değerli dostlarımızı, kitap dostlarını muhabbetle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, yeni ve güzel bir kitapla devam edelim. Erkam Yayınları'nın bir markası olan, kültür kitaplarını daha çok neşrettiği bir markası olan Ser Kitap'tan güzel bir çalışma ile devam edelim. Merve Güleç hanımefendi kardeşimizin İslam'ın Güzide Hanımları isimli çalışması yeni çıktı ve okuyucuyla buluştu. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Merve Güleç hanımefendiyi Şebnem dergisinin, daha doğrusu daha önce Altınoluk dergisinden ayrı bir şekilde neşredilen Şebnem dergisindeki yazılarından ismini biliyoruz. Ve bu yazılarda aslında o dergide, derginin sayfalarında yayınlanmış, tefrik edilmiş ve daha sonra da dergilerin arasında kaybolmayıp da bir kitap halinde okuyucuyla buluşsun. Bu Güzide Hanımlar, İslam'ın Güzide Hanımları, öncü hanımlar okuyucuyla buluşsun diye bir kitap haline getirildi ve neşredildi. Güzel kapak tasarımıyla, efendim iç tasarımıyla 148 sayfadan oluşan bir kitap efendim. İslam'ın öncüleri, tabii baktığımızda geçmişimize, tarihimize baktığımızda bugün de aynı şekilde öyle aslında. Bizler büyüklerimize, bizden önceki örnek insanlara bakarak bir yönüyle hayatımızı şekillendiriyoruz. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun izinden giden her güzel insan, her efendim hanım olsun, erkek olsun, önce insanlar bu topluma, gelecek nesillere, arkadan gelecek nesillere hep güzel şeyler, güzel manevi miraslar bırakmışlardır. Şimdi kitabımıza baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, kitap 3 bölümden oluşuyor. Güzel bir tasnif yapılmış. Birinci bölümde sahabi hanımlara yer verilmiş. Hazreti Ümame binti Ebil As, Hazreti Zeynep binti Ali, Hazreti Ümmü Gülsüm binti Ali, Rukiye annemiz, Zeynep binti Muaviye, Fatıma binti Hattab diye bu şekilde sahabe hanımlarının hayatları ve onların örnek tarafları bize anlatılmış. İkinci bölümde ise alim ve arif hanımlar başlığı altında yine tarihimize, manevi hayatımıza iz bırakmış isimleri görüyoruz burada. Rabia el-Adeviye, Rabia binti İsmail, efendim Amre Hatun, Fatıma en-Nisaburiye, Nefise binti Hasan gibi isimleri görüyoruz. Ve üçüncü bölümde ise daha çok yakın tarihimizde iz bırakmış ve öncü olan hanımları görüyoruz. Hayırseverlikleriyle, efendim cömertlikleriyle, arkaya bırakmış oldukları, yaptırmış oldukları mabetlerle bildiğimiz insanlar. Mama Hatun, Radiye Begüm Sultan, Adile Sultan, Nene Hatun, efendim Mihrimah Sultan, Rahime Perestu Sultan, Handan Valide Sultan gibi valide sultanları da burada görüyoruz. Efendim Merve Güleç hanımefendi kardeşimiz de bu hanımlarla, öncü hanımlarla ilgili güzel yazılarını bu kitapta toplamış. Şöyle kısaca bir ön sözünden birkaç cümleyi, paragrafı sizlerle paylaşalım ve bu güzel kitabı da nihayetlendirelim efendim. Allah Teala'nın nice kulları vardır ki hayatlarını İslam'ın güzellikleriyle bezemiş, hak yolunda nice eza ve cefaya katlanmış, ilmi, ahlakı ve ferasetiyle bizler için güzel örnekler olmuşlardır. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab'tan, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin validesi Ümmül Hayr Fatıma Hanım'a, Rabia el-Adeviye'den Sultan Abdülhamid Han'ın manevi annesi Rahime Perestü Sultan'a kadar 33 Güzide Hanım'ın hayatından kesitler bulacağımız İslam'ın Güzide Hanımları kitabımız, inşallah Rabbimizin sadıklarla beraber olun hitabına bir vesile olacaktır. Gönül dünyalarının hissedar olabilmek niyetiyle kaleme aldığımız İslam'ın Güzide Hanımları serisini oluşturan yazılar, az önce zikrettiğimiz gibi daha önce Şebnem dergisinde neşredilmiş. Şimdi ise elinizdeki kitap vesilesiyle tanzim edilerek bir araya getirilmiştir. Evet, böyle güzel bir ön sözle efendim 3 bölümden oluştuğunu da zikrettik bu güzel kitabın. Efendim biz de okuyanı bol olsun diyoruz ve gerçekten bugün nesillerimizin en fazla ihtiyaç duyduğu hususlardan bir tanesi de önlerinde güzel örnek insanların olması. Biz nesillerimize, çocuklarımıza, gençlerimize bu güzel insanları hatırlatacağız, tanıtacağız ki onlardan güzel örnekler alsınlar. Hanım kardeşlerimiz için özellikle tavsiye edebileceğimiz güzel bir çalışma olduğunu da zikredelim efendim. Değerli dostlar, bu güzel kitabı da sizlere aktardıktan sonra şimdi farklı bir kitaba, biraz daha konusu da farklı, aslında gündemimizde olan bir konu olmakla beraber bir tarihi bir kitabı sizlere aktarmaya çalışacağım. Kronik kitaptan çıkan Mesut Karakulak'ın imzasını taşıyan 93 Harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı anlatan güzel bir çalışma. Üst başlığı Esir İmparatorluk, kitabın adı 93 Harbi. Savaşın gerçek acıları diye başlık atmış değerli kardeşimiz Ender Ekim bu kitaba bir kritik yazısı yazarken. Tabii savaşın gerçek acılarını efendim hissedebilmek ya da görebilmek için çok geçmişe gitmeye gerek yok. Bugün içinde yaşamış olduğumuz bu 21. yüzyılın içerisinde de aslında savaşın gerçek acılarını derin bir şekilde İslam dünyası olarak yaşıyoruz. Gazze'deki o insanlık dramını, insanlık ayıbını maalesef gözlerimizin önünde insanlar savaştan, açlıktan ölürken bütün dünya gözlerini kapatmış, kulaklarını kapatmış bir vaziyette bu olaya seyirci dahi kalmıyor. Adeta yok sayıyor, görmezlikten geliyor. İşte bu savaşın acılarını 93 Harbi olarak, yani 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nda aslında bizim coğrafyamızda, bizim milletimizde bu acıları yaşamıştı. Ender Ekim kardeşimiz de Okur Dergisi'ne bu kitapla alakalı bir tanıtım yazısı kaleme almış. O yazıdan da istifade ederek Mesut Karakulak'ın kaleme aldığı Kronik Kitaptan çıkan 93 Harbi isimli bu kitaba şöyle bir yakından mercek tutalım efendim. 19. yüzyılda zoru daha zor hale getiren, imparatorluğu hasta adama çeviren, gücünü daha da zayıflatan öyle bir savaş vardı ki hiçbir şey o savaştan sonra eskisi gibi olmadı. 93 Harbi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Rumi takvimde 1293 yılına tekabül ettiği için 93 Harbi ismiyle anılmaktadır. Bazı insanlar 93 Harbi'ni 1893 yılında yapıldığından dolayı 93 Harbi olarak adlandırıyorlar. Halbuki ilgisi yok. Rumi olarak 1293 yılında yapıldığından dolayı böyle bir ismi alıyor. Bu savaş sonucunda gelen mağlubiyet ve sonrasındaki gelişmeler ile imparatorluğun prestiji sarsılmış, askeri direnci kırılmış. Halkta açılan yaralar, hafızalara işlenen travmalar ise en az siyasi sonuçları kadar elim bir vaziyettedir. Bu savaş sonucunda on binlerce askerimiz esir edildi. Ayrıca birçok üst düzey Osmanlı askeri de esirler arasındaydı. Savaş hangi açıdan okursanız okuyun, acı, keder ve utanç vesilesidir. İnsanlık tarihindeki en büyük acıların, toplumsal travmaların ardında hep savaşlar yer alır. Bugün olduğu gibi. Bugün insanlık açısından belki bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra bir tarihi bir gerçek, bir olay olacak Gazze'deki dram, ama hiçbir zaman unutulmayacaktır. Küçük yaşlardan itibaren okuduğumuz, diyor Ender kardeşimiz, tarih kitaplarının, öğretmenlerimizin anlattığı tarihi anekdotların büyük çoğunluğunu savaşlar oluşturur. Sebepleri sonuçları ve dünya tarihini etkileri üzerine kafa yorulur. Fakat bunların hiçbirisi savaşı ve savaşın halk üzerindeki etkilerini anlamamız için yeterli değildir. Savaşın gerçek yüzünü bize hatıralar anlatır. Sevdiğinin şehadet haberini alan genç bir kız, evladını ölüme gönderen bir anne, babalarını hiç görmemiş savaşın yetim çocukları, açlık, fakirlik, korku ve esaret. Savaşın ne demek olduğunu savaş sonrası imzalanan antlaşmaların maddelerinde bulamayız. Doğurduğu acılarla gözlerden akan yaşlara birikir ve bir feryat olarak bizim vicdanlarımıza savaşın ne demek olduğunu aktarır savaşın mağdurları. 93 Harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı kitabı işte tam da bu yüzden çok önemli bir konumda duruyor. Kitap hatıralardan oluşmuyor. Hatta başında Osmanlı-Rus savaş tarihine dair birçok bilgi ve detayı da bize veriyor. Fakat sonrasında insanı düşündürecek, savaşın gerçek yüzünü gösterecek 93 Harbi'nin halkta oluşturduğu travmaların sebeplerini anlamamıza vesile olacak soruları cevaplandırıyor. Ne gibi sorular? Esir düşmek nedir? Esirler hangi hukuka göre muamele görür? Esirlerin sorgu ve esaret süreçleri nasıl olur? Esir kamplarında durum nasıldır? Esirlerin sağlıkları ve mali durumları nasıldır? Gibi. Kitap tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlasıyla kapsamlı ve derin bir analiz ile bizlerin karşısına çıkıyor. 93 Harbi'ne soğuk teknik bilgiler, sayılarla dolu analizler, siyasi çıkarımlar üzerinden değil de insan hikayeleri üzerinden tanıklık etmek isteyenleri bu kitabı okumaya davet ediyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, Ender Ekim kardeşimiz bu kitabı güzel bir şekilde anlatmış ve 93 Harbi aslında tarihimize şöyle geri dönüp baktığımızda 140 sene önce olan bir savaştan bahsediyoruz. Dedelerimizin belki birçoğumuzun dedesinin de katıldığı ve belki şehit olduğu bir savaştan bahsediyoruz. Ama bugün tabii ki hiç 140 sene öncesinin yaşanmış olan acılarını tabii ki okuyacağız, anlayacağız. Savaşın ne demek olduğunu, savaş hukukunun ne demek olduğunu bileceğiz bir yönüyle. Fakat şu tarafına da bakacağız. Meselenin bugün dünyanın gözleri önünde küçücük bir kara parçasında Filistin denen bir yerde, Gazze denilen bir şehirde milyonlarca insan maalesef küresel güçler tarafından açlığa, yoksulluğa, zulme terk edilmiş bir vaziyette orada ölümü bekliyorlar. En acı olanı da değerli dostlar, en acı olanı da bir Müslüman olarak, bir Müslüman ülkede yaşayan bir fert olarak ya da İslam coğrafyasının bir parçası olarak oradaki kardeşlerimize yardım edememek ve onları bu acı durumdan kurtarmaya dönük bir şey yapamamak. Maalesef böyle bir acı dünyada, acı tabloyla karşı karşıyayız. Gazze ile alakalı söylenecek çok şey var belki ama hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak adına birey olarak, fert olarak neler yapabilmemiz gerekiyor ise onu da yapmakla sorumlu olduğumuzun tekrar altını çizmek istiyorum. Ve bir an önce dünyayı, insanları, Müslümanları bu olaya duyarlı olmaya ve ne gerekiyorsa onu yapmaya da tekrar davet ediyoruz, hatırlatıyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta Kitap Dünyası programından bu kadar. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Duygularımız çok kabarık efendim, duygularımız çok kırılgan. İslam dünyasının içinde bulunmuş olduğu bu hali tekrar hatırlatma noktasında biz de dilimizin döndüğünce programımız vesilesiyle sizlere sesimizi ulaştırmaya ve tekrar hatırlatmaya gayret gösteriyoruz. Bunu tekrar edelim, usanmayalım, bıkmayalım ve Müslümanların derdini derdimiz bilerek her tarafta haykırmaya devam edelim efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin ve Rabbim bizlere de Müslümanlara da uyanıklık efendim cesaret nasip eylesin diyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalınız, hayırla kalınız.